Ayrım 5. Vicdan zorbalığa karşı. Stefan Zweig, sayfa 47. Disiplin. Bu zayıf ve sert adamın dökümlü siyah variz elbisesiyle Kornavin kapısından girmesiyle bütün zamanların akla gelebilecek en ilginç deneyimi başlar. Sayısız hücresiyle nefes alıp veren bir devlet, donmuş bir mekanizmaya dönüştürülecek, bir halk bütün duyguları ve düşünceleriyle tek bir sisteme sokulacaktır. Bu, Avrupa'da bir ideal adına bütün bir halkı bütünüyle aynı çizgiye getirme denemelerinin ilkidir. Calvin, şeytani bir ciddiyet, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş muazzam bir sistematik ile Cenevre'de yeryüzündeki ilk tanrı şehrini yaratmak üzere cesur planını uygulamaya başlar. Dünyevi basitliklerden, rüşvetten, düzensizlikten, kötü alışkanlıklardan ve günahtan arınmış bir toplum, selametin bütün dünyaya yayılacağı hakiki bir yeni Kudüs, bundan böyle bu biricik ideal, onun hayatı olacaktır ve hayatı bu biricik ideale ibadet. Bu dürüst, ideolog yüce ütopyasında korkunç derecede ciddi, kutsal sayılacak kadar samimidir ve çeyrek yüzyıllık diktatörlüğü boyunca insanların elinden bütün bireysel özgürlüklerini pervasızca çekip almakla onları korumuş olduğundan asla şüphe etmemiştir. Zira bu dindar despot, bütün bu istekleriyle dayanılmaz, aşırı talepleriyle insanların hayatlarını doğru bir biçimde yaşamalarından başka bir şey istemediğini sanır. Yani Tanrı'nın iradesine ve kurallarına uygun bir biçimde. Aslında bu, gayet yalın ve tartışmasız biçimde anlaşılabilir bir şey gibi gelir kulağa. Lakin Tanrı'nın iradesinin aslında ne olduğu nasıl anlaşılacaktır? Buyrukları nerede saklıdır? İncil'de diye yanıtlar Calvin. Sadece İncil'de. Orada, Tanrı'nın ebediyen yaşayacak olan yazısının içindedir. İradesi orada nefes alır ve hayatta kalır. Kutsal kitaplar tesadüfen gönderilmemiştir. Tanrı gelecek kuşaklara aktarılması gerekenleri açık bir biçimde kelimelere dökmüştür. Buyrukları insanlar tarafından bilinsin ve yerine getirilsin diye. Bu İncil kiliseden önce de vardı ve kilisenin üstündedir. Bu yazının ötesinde ve dışında Endehros, Ödöleya, hiçbir hakikat yoktur. Bu nedenle gerçekten Hristiyan olan bir devlette İncil, Tanrı'nın sözü, la parola de Dieu, ahlakın, düşüncenin ve inancın, hukukun ve hayatın tek ve en büyük yol gösterici kuralı olarak geçerli sayılmalıdır. Çünkü bu kitap bütün bilgeliklerin, adaletin ve bütün hakikatlerin kitabıdır. Calvin için baştan sona sadece İncil vardır. Her konuda, her kararı onun içinde yazılı sözlere dayanır. Yazılı kelamı, dünyevi davranış biçimlerinin tümü için başvurulacak en yüce merci olarak değerlendirmekle Calvin aslında reformun iyi bilinen temel çağrısını tekrarlarmış gibi görünür. Oysa gerçekte dev bir adım atarak reformun dışına çıkmaktadır. Hatta onun temel düşünce döngüsünden tümüyle uzaklaşmaktadır. Zira reform, tinsel, dinsel bir özgürlük hareketi olarak başlamıştır. İncil'i özgürce insanların ellerine bırakmak istemiştir. Hristiyanlık, Roma'daki papanın ve ruhani meclisin değil, insanların bireysel inançlarına göre biçimlenmelidir. Oysa Calvin, Luther'in savunduğu Hristiyan insanın özgürlüğünü bütün diğer düşünsel özgürlükler gibi insanların ellerinden pervasızca geri almaktadır. Rabbin sözü onun indinde gayet açıktır. Buna bağlı olarak diktatörce bir tavırla tanrısal öğretinin bütün farklı yorumlamalarına ve kılık kırk yararak anlam çıkarma çabalarına bir son verilmesini ister. Kutsal İncil'in kelamı, katedrali taşıyan taştan direkler gibi sarsılmaz biçimde ayakta durmalıdır ki kilise yalpalamasın, bocalamasın. Tanrısal öğreti bundan böyle logos, spermatikos, sonsuza kadar kendini yeniden yaratan, yeniden dönüştüren bir hakikat olarak yaşayıp değişmek yerine baştan sona Calvin tarafından belirlenmiş yorumuyla uygulanır olmalıdır. Calvin bu talebiyle Papa'nın koyu taassubunun yerine de facto, fiilen yeni bir taassup konmuş olur ve dogmatik diktatörlüğün bu yeni biçimine haklı olarak İncil egemenliği adı verilmiştir. Çünkü Cenevre'de tek bir kitap hem hükümdar hem de yargıçtır. Tanrı kanun koyucudur ve onun vaizi bu kanunun yegane yetkili yorumlayıcısıdır. O, Musa'nın kitabındaki anlamıyla bir yargıçtır ve gücü kralların ve halkın üzerinde mutlak olarak geçerlidir. Neyin mübah, neyin yasak olduğunu şehir meclisinin ve sivil hukukun yerine artık sadece kilise yönetim kurulunun İncil yorumları belirlemektedir. Bu zorlamaların herhangi bir ayrıntısına itiraz etmeye cüret edenin vay haline. Çünkü vaizlerin diktasına karşı duran herkes Tanrı'ya isyan suçuyla yargılanacak ve en kısa zamanda kutsal kitabın yorumudur diye kanlı bir şekilde kayıtlara geçecektir. Dogmaya dayalı zorba egemenlikler bir özgürlük hareketinden doğmuşsa, özgürlük fikrine karşı kökten gelmiş iktidarlardan daima daha sert ve daha müsamahsız olur. Egemenliklerini bir devrime borçlu olanlar, sonrasında her tür yeniliğe her zaman daha hoşgörüsüz, daha tahammülsüz biçimde karşı dururlar. Bütün diktatörlükler bir fikirle yola çıkar. Lakin her fikir biçimini ve rengini onu gerçekleştiren insandan alır. Calvin'in öğretisi de düşünsel bir yaratı olarak kaçınılmaz biçimde fizyonomi bakımından yaratıcısına benzemek zorundadır. Ve Hristiyanlığın daha önceki bütün yorumlarından daha sert, daha asık suratlı, daha neşeden uzak olacağını tahmin etmek için onun çehresine bakmak yeterlidir. Calvin'in yüzü kıraç toprak gibidir. İçe kapanık sessizliğiyle insana dair bir şeylerin değil, sadece Tanrı'nın var olduğu ıssız ırak kayalıklar gibidir. Bu kasvetli, bu yaşı belli olmayan sofu çehre, hayatı verimli, bereketli, neşeli, bayındır, sıcak ve anlamlı kılan ne varsa tümünden yoksundur. Bu uzunca, kederli ovalin içindeki her şey sert ve çirkindir, köşeli ve uyumsuzdur. Altında iki derin ve kapkara gözün için için yanan kömürler gibi titreştiği dar ve müsamahsız bir alın, içe göçük yanaklarının arkasından buyurganca öne çıkan sivri çengel bir burun, gülümsediğini pek kimsenin görmediği bıçakla kesilmiş gibi dar bir ağız, çökmüş, kurumuş kül rengi, kavruk teninde sıcak hiçbir ışıltı yoktur. Sanki içsel bir ateş, vampir misali yanaklarının kanını emmiş gibidir. Hiddetinin huzursuz lekelerle alevlendirdiği kısa saniyeler dışında o denli gri, buruşuk, o denli hasta ve solgundur. Aşağı doğru dökülen uzun, öğrencilerinin ve müritlerinin ona bakarak şekillendirdikleri İncil'den çıkmış peygamber benzeri sakalı, bu acı ve sarı yüze güçlü bir erkek görüntüsü kazandırmak için beyhude yere uğraşır. Bu sakal bile dolgun değil, cılızdır. Tanrı babanınki gibi görkemli çağlayanlar misali çağlamaz. Kayalık zeminde bitmiş kederli çalılar gibi ince tutamlar halinde aşağı dökülür. Hararetli, kendi ruhuyla kavrulmuş ve tükenmiş cezbe halinde bir adam, resmedildiği tablolarda Calvin işte böyle bir izlenim verir ve insanın bu aşırı yorulmuş, aşırı zorlanmış, kendi içinin yangınıyla tükenmiş insana merhamet duyası gelir. Lakin bakışlarını aşağıya doğru kaydırıp tamahkar kimselerin ellerine benzeyen tekinsiz elleriyle karşılaşınca birden korkuya kapılır. Bu sıska, kuru, renksiz eller inatçı ve kıskanç eklemleri sayesinde soğuk, kemikli pençeler gibi her şeyi bir kez yakalayabildikleri her şeyi zalimce elde tutmayı becerir. Bu kemikli ellerin herhangi bir zamanda narin bir çiçeğe dokunmuş, bir kadının sıcak bedenini okşamış, içtenlikle ve neşeyle bir dosta uzanmış olabileceği tasavvur edilemez. Bunlar bir merhametsizin elleridir ve sadece onlara bakarak insan, Calvin'in hayatı boyu dayandığı egemen olma ve egemenliği elinde tutma hırsının büyük ve acımasız gücünü sezinleyebilir. Ne denli nursuz, neşesiz, ne denli yalnız ve itici bir yüzdür Calvin'in çehresi. Herhangi birinin bu acımasız talepkarın, bu ikazcının resmini odasının duvarına asmak isteyebileceği düşünülemez. Dünyanın bu en neşesiz adamının sürekli tetikte, sürekli gözetleyen bakışlarının gündelik yaşama esnasında üzerinde dolaştığını hissetse insanın nefesi donar. Calvin'in resminin ancak fanatik üslubuyla sofuları, münzevileri anlatan İspanyol Zurbaran tarafından yapılabileceği akla gelebilir. Karanlık, karanlıklar içinde dünyadan kopuk, mağaraları mekan tutmuş önünde kitap, her zaman kitap, düşünsel ve dinsel hayatın tek sembolü olarak belki bir kuru kafa ya da bir haç, etrafında soğuk ve siyah yaklaşılmaz bir uzlet. İnsanların yaklaşamadıkları bu saygı alanı yaşam boyu buz gibi sarmıştır kalbini. Gençliğinin ilk yıllarından başlayarak hep aynı merhametsiz siyahları giymiştir. Kısa alnının üzerindeki kısmen bir keşişin kapüşonuna, kısmen bir askerin fırtına başlığına benzeyen kepi siyahtır. Ayakkabıların üzerine dökülen bol giysisi siyahtır. Sürekli insanları cezalandıran yargıçların da ezelden beri insanların günahlarını ve çıbanlarını iyileştirmek zorunda olan hekimlerin de giysileri hep siyahtır. Siyah daima siyah. Daima ciddiyetin, ölümün ve acımasızlığın rengi. Calvin makamının sembolü olmak dışında hiçbir zaman ortada görünmez. Çünkü başkalarının onu sadece Tanrı'nın hizmetkarı olarak, sadece görev kıyafeti içinde görmelerini ve insan olarak, kardeş olarak sayıp sevmelerini değil, ondan korkmalarını ister. Ama dünyaya karşı olduğu kadar kendine karşı da serttir ve ömür boyu nefsini terbiye etmiştir. Manevi yanı uğruna maddi bedensel yanına asgari ölçülerde yiyecek ve asgari sürelerde istirahat hakkı tanımıştır. 3 ya da en fazla 4 saatlik uyku, günde bir öğün, açık kitabının başında hızla yenen mütevazı bir yemek. Asla ne gezme, ne eğlenme, ne dinlenme ve en önemlisi ne de gerçek anlamda zevk. Sonuç olarak Calvin, fanatik özverisiyle kendini düşünsel çalışmalara adamış, sadece çalışmış, düşünmüş, yazmış, mücadele etmiş ama bir saatliğine olsun asla kendi için yaşamamıştır. Calvin'in gençliğini hiç yaşamamış olmasının yanında bir diğer belirgin özelliği de tensellikten tümüyle uzak durmasıydı. Bunun öğretisinin de en vahim yanını oluşturmasına şaşmamalı. Zira diğer reformcular sunduğu nimetleri şükranla kabul etmekle ve sağlıklı normal insanlar olarak sağlıklarının tadını sonuna kadar çıkarıp mutlu olmakla Tanrı'ya büyük bir sadakatle hizmet ettiklerine inanırken, Zwingli daha ilk papazlık görevi esnasında evlilik dışı bir çocuk peydahlarken ve Luther bir seferinde gülerek karın istemiyorsa hizmetçi yapar diye bir laf ederken, çekinmeden yiyip içip eğlenirken, kalbin için tensellik tümüyle bastırılmıştır. Ya da içten içe bir gölge gibi eser halinde sürdürür varlığını. Fanatik bir entelektüel olarak ömrünü metinlerle ve dinsellikle geçirmektedir. Onun gözünde yalnızca akla yakın olan şeyler hakikattir. Sadece düzgün şeylere anlayış ve tahammül gösterebilir. Olağan dışılığa asla. Bu fanatik derecede akılcı adam, insanın başını döndüren şeylerden, şaraptan, kadından, sanattan, dünyadaki Tanrı nimetlerinin hiçbirinden zevk almamış, bunu ne istemiş ne de tatmıştır. İncil'in şartını yerine getirmek üzere bir kereliğine evlenmeye kalkışır ama evlenme teklifi de komedi gibi sanki yeni bir kitap ısmarlamak ya da bere almak söz konusuymuş gibi nesnel ve soğuk bir biçimde gerçekleşir. Calvin, uygun bir eş seçmek üzere bizzat etrafına göz atıp araştırmak yerine arkadaşlarını görevlendirir. Bu arada bu öfke dolu tensellik düşmanı az kalsın sefih bir kıza çatacak gibi olur. Hayal kırıklığına kapılmışken nihayet kendisinin dine döndürmüş olduğu bir ana baptistin dul kalmış karısıyla evlenir. Lakin mutlu olmak ya da mutlu etmek kaderinde yoktur. Karısının dünyaya getirdiği tek çocuk, böylesi bir serin kanlılıkla ve bu denli soğuk duygularla peydahlandığı için olsa gerek, hayatta kalamaz. Birkaç gün içinde ölür, hemen arkasından da karısı onu dul bırakır. 36 yaşındaki bu adam için bu suretle sadece evlilik meselesi değil, kadınlarla ilgili her şey tümüyle bitmiş olur. Ölümüne kadar erkekliğin en güzel 20 yılı boyunca bu gönüllü çileci başka hiçbir kadına dokunmaz, kendini sadece düşünsel şeylere, dini şeylere, öğretiye adar. Ama bir insanın bedeni de ruhu gibi gelişmek ister, onu zora sokan, bunun ceremesini korkunç bir şekilde çeker. Her organ, dünyevi yaşamında doğasının gereği olan duyuları güdüsel olarak doya doya yaşamak ister. Kan arada bir daha çılgınca akmak, kalp daha ateşli atmak, ciğerler haykırarak boşalmak, kaslar devinmek, tohum serpilmek ister ve kim bu hayati iradeyi aklıyla sürekli engelleyecek olursa, ona karşı direnirse organları sonunda isyan eder. Kalbinin bedeninin de nefsini terbiye eden sahibinden intikamı korkunç olur. Sinirleri kendilerini hiçe sayan bu münzevi karşısında varlıklarını kanıtlamak üzere bu despotlarına karşı sürekli ıstıraplar icat eder. Belki de pek az dindar insan hayat boyu bünyesi isyan eden Calvin kadar acı çekmiştir. Şikayetleri aralıksız birbirini izler. Calvin'in neredeyse her mektubu beklenmedik hastalıkların kalleşçe baskınından yakınır. Onu günlerce yatağa düşüren şeyler kah migren, mide ağrısı, baş ağrısı, hemoroid, kolik, soğuk algınlığı, kramp, kanama, safra taşı ve kan çıbanı, kah yüksek ateş ve üşüme nöbeti, romatizma ve mesane sıkıntılarıdır. Doktorlar sürekli başında beklemek zorundadır çünkü bu çelimsiz kırılgan bedende kötücül sancılar vermeyen, rahatsız olmayan tek bir organ yoktur. Bir keresinde Calvin inleyerek "Sağlık durumum devamlı ölüyormuşum gibi" diye yazar. Lakin bu adam kendini düstur olarak "Primadiam desperationem prorumper conveni" sözünü seçmiştir. Yani çaresizliğin çukurlarından kurtulmak için var gücünü kullanacaktır. Şeytani zihinsel enerjisi çalışmalarından bir salçık olsun çalınmasına izin vermez. Bedeni sürekli engel çıkara dursun, kalbin zihni iradesinin üstünlüğünü kanıtlar her seferinde. Ateş yükseldiği için vaaz vermek üzere kürsüye tırmanamıyorsa eğer, kiliseye sedye ile taşınır. Şehir meclisinin oturumunu kaçırmışsa, üyeleri evine gelerek istişarede bulunurlar. Ateşten titrerken, üşüyen bedeni ısıtılmış 4-5 battaniyenin ağırlığı altında, yatağında yatarken bile başında dikte ettiklerini nöbetleşe kaydetmek üzere 2 ya da 3 asistanı bulunur. Temiz hava almak için günübirliğine yakın kırsaldaki dostlarına gidecek olsa, arabada sekreterleri eşlik eder ve gideceği yere varır varmaz, ulaklar peşinden yetişir ve yeniden şehre döner. Yeniden kaleme sarılır ve yeniden çalışmaya başlar. Ömür boyu bir kere bile ara vermeden çalışmış olan kalbini bu gayretkeş şeytanı boş dururken hayal etmek mümkün değildir. Henüz bütün haneler uykudayken, henüz sabah olmamışken, Şanoni caddesinde çalışan masasının lambası yanmaya başlamıştır bile ve yine her gece yarısı geç saatlerde herkes çoktan istirahata çekildiğinde ışığı ebedi ışık misali hala parlamaktadır penceresinde. Başarım gücünü akıl almaz, aynı anda 4 ya da 5 beyinle çalışmış olduğu düşünülebilir. Zira sürekli hasta olan bu adam aynı anda 4 ya da 5 mesleğin farklı işini yapar. Ona verilmiş olan görev aslında Saint-Pierre Katedrali'nin vaizliğidir. Oysa bu görev hırslı iktidar güdüsünün onu gitgide sürüklediği diğer pek çok görevden yalnızca biri olarak kalır ve sadece bu kilisede verdiği vaazlar bu kopyacının temize çekmek için ömrünü tüketeceği bir duvar kitaplığını dolduracak kadar çok sayıda basılmış kitap oluştursa da derlenmiş eserlerinin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturur. Onsuz tek bir karar alamayan kilise yönetim kurulunun başkanı olarak, teoloji ve polemikler üzerine sayısız kitabın müellifi olarak, İncil mütercimi olarak, üniversitenin kurucusu olarak, teoloji seminerinin öncüsü olarak, şehir meclisinin daimi danışmanı olarak, din savaşlarının siyasi kurmayı olarak, protestanlığın en üst düzey diplomatı ve organizatörü olarak, bu kutsal kitap bakanı, teokratik devletinin bütün bakanlıklarının başındadır ve onları tek başına yönetir. Fransa'dan, İskoçya'dan, İngiltere'den ve Hollanda'dan gelen vaizlere dair haberleri takip eder, bir dış propaganda örgütü ihdas eder, basımcılar ve gezici kitapçılar aracılığıyla bütün dünyayı kapsayan bir gizli servis kurar. Diğer protestan önderlerle görüşür, prenslerle ve diplomatlarla müzakerelerde bulunur. Her gün, neredeyse her saat yurt dışından ziyaretçiler gelir, hiçbir öğrenci, hiçbir genç teolog ona danışmaksızın, ona saygılarını sunmaksızın Cenevre'den geçmez. Evi bir postane, devlet işleri ve özel durumlar için daimi bir danışma yeri gibidir. Bir seferinde yakınarak rahatsız edilmeksizin 2 saat bile çalıştığını hatırlamadığını yazar. Her gün en uzak ülkelerden, Macaristan'dan, Polonya'dan, ona güvenen ama aynı zamanda ondan medet uman sayısız kişiden ruhsal sorunlarının çözümü için kişisel danışmanlık isteyen mektuplar gelir. Kimi zaman oraya yerleşmiş bir göçmen ailesini de yanına aldırtmak ister. Calvin gereken parayı toplar, ona barınacak yer ve geçim kaynağı sağlar. Kimi evlenmek ister, kimi evliliğini bozmak. İkisinin de yolu Calvin'den geçer. Zira Cenevre'de onun onayı, onun tavsiyesi olmaksızın hiçbir dini olay gerçekleşemez. Ama bu otokrasi heveslisi işleri sadece kendi alanında, dini konularla sınırlı bırakır mı? Calvin için gücünün sınırı yoktur, çünkü o bir teokrat olarak dünyevi her şeyin tanrısal ve manevi olana tabi olduğunu görmek ister. Şehirde olup biten her şeye hırsla el koyar. Gün geçmez ki meclis protokollerinde bu hususta Üstad Calvin'in fikri alınmalıdır diye şerh düşüldüğü görülmesin. Aralıksız tetkikte olan bu göz hiçbir şeyi kaçıramaz, hiçbir şeyi atlamaz. Lakin sürekli faaliyet halindeki bu mucizevi beyne hayran olmak gerekirse de böylesine her şeyden vazgeçmiş bir çilecilik aynı zamanda müthiş bir tehdit anlamına gelmektedir. Zira kişisel hayat zevklerinden böyle tümüyle vazgeçmiş bir kişi, bu onun kendi isteğine bağlı olsa da böyle bir feragati diğer herkes için kanun ve norm haline getirmek ve onlara gayri tabi gelse de kendine doğal gelen şeyleri başkalarına dayatmak ister ve buna çalışır. Çileci, Robespierre örneğinde olduğu gibi despotluğun en tehlikeli tipidir. İnsanlığını doyasıya ve keyif içinde yaşamamış olan biri, insanlara karşı daima insanlık dışı davranır. Lakin disiplin ve müsamahasız sertlik, Calvinci öğreti yapısının esas temelidir. Calvinci anlayışa göre insanın dünyamızda başı dik ve vicdanı temiz olarak dolaşmaya asla hakkı yoktur. Sürekli umarsız, yetersizliğin yarattığı eziklik duygusu içinde boynu eğik, nadim ve tanrı korkusu içinde olmak zorundadır. Calvin'in püriten ahlak anlayışı daha işin başında bir şeyleri keyifle ve serbestçe tadına varmayı günahla bir tutar. Ve her şeyi dünyevi varlığımıza renk ve kıvraklık katan ne varsa ruhumuzu huzur içinde dinlendiren, yücelten, kurtaran ve rahatlatan ne varsa hepsini en başta sanat, nafile, can sıkıcı, gereksiz şeyler olarak mekruh görür. Calvin ezelden beri mistizme ve kültlere yakın olan din alanına kendi ideolojik nesnelliğini getirir. Duyuları meşgul eden, duyguları yumuşatan, kuşkulu bir biçimde yatıştıran ne varsa kiliseden ve dinden uzaklaştırılmalıdır. Çünkü gerçek bir inanan, Tanrı'ya yapay olarak heyecana gelmiş bir ruhla, tütsü dumanının tatlı sesleri arasında müzikle büyülenmiş, güya dinsel, gerçekte dine küfreden, resimlerin ve heykellerin güzelliğiyle baştan çıkarılmış bir halde yaklaşmamalıdır. Hakikat sadece berraklıktadır. Tanrı sözünün açıklığında, kesinliğindedir. Onun için bu putperestlik nesneleri, resimler, heykeller kiliseden atılmalıdır. Renkli cübbeler, dua kitapları, tabernakulumlar, tabernakulum kilise altlarında komünyon ayininde kutsanan ekmeğin saklandığı mahfaza, Rabbin masasından kaldırılmalıdır. Tanrı'nın debdebeye ihtiyacı yoktur. keyif verici ruh uyuşturucuları yok olmalıdır. İbadet esnasında ne müzik ne de org. Cenevre'de kilise çanları bile susmalıdır bundan böyle. Zira hakiki bir inananın görevini hatırlamak için ruhsuz madenlere gereksinimi yoktur. Dindarlık asla dıştan görünen şeylerle değer kazanmaz. Ne kurbanlarla ne bağışlarla. Sadece içsel itaat gereklidir. Kilisedeki büyük ayinlere, bütün seremonilere paydos, bütün sembollere ve sembolik uygulamalara son, bütün kutlamalara, şenliklere son. Tek hamlede takvimindeki bayram günlerinin tümünü siler kalbin. Roma'daki katakomblar zamanından beri kutlanan Paskalya ve Noel şenlikleri kaldırılır. Azizlerin günlerinin üstü çizilir, bilindik bütün eski adetler yasaklanır. Calvin'in tanrısı kutlanmak istemez, hatta sevilmek de istemez. Sadece kendisinden korkulsun ister. İnsan sürekli saygı içinde uzaktan ibadet etmek yerine kendini kaybedip aşırılıklara kapılırsa, ona doğru yükselmeye çalışırsa bu kibir demek olur. Çünkü Calvinci anlayışın değerlere getirdiği değişikliğinin en derin anlamı buradadır. Dünya üzerinde tanrısal olanı olabildiğince yükseltmek, yüceltmek. Bu uğurda Calvin dünyevi şeyleri ölçüsüzce aşağıya çeker. Tanrı kavramına kusursuz saygınlık kazandırabilmek için insan kavramını haklarından yoksun bırakır ve değersiz kılar. Bu insan düşmanı reformcu, insanlığı asla disiplinsiz bir günahkarlar sürüsünden başka bir şey olarak görmeyi istemez ve dünyamızın o muhteşem, o durmadan binlerce kaynaktan fışkıran zevklerine karşı keşişçe bir korku ve dehşetle ömrü boyunca öfke besleyip durmuştur. Bu ne kadar anlaşılmaz bir takdirdir diye sürekli yakınır durur kalbin. Tanrı kullarını böylesine mükemmellikten uzak, böylesine ahlaksız yaratmış, tanrısal olanı anlamaktan aciz, kendini günah içinde yitirmek için sabırsız. Hem cinslerine bakarken her seferinde ürperir. Belki de hiçbir din kurucusu insanlara bu kadar tepeden bakıp bu denli acınası biçimde hor görmemiştir onları. Bir beta indomptable et force, daha da kötüsü une ordure diye niteler onları ve institution keretien de kelimesi kelimesine şöyle yazar. Bir insana sadece doğal yetenekleri açısından bakılırsa tepeden tırnağa iyiliğin ışığından eser bile bulamazsınız. Onda övgüye değer pek az bir şey varsa eğer o da Tanrı'nın lütfudur. Bizim adaletimiz baştan sona adaletsizliktir, faziletimiz pislik, kahramanlığımız şerefsizliktir. Ve bizden doğan en iyi şeyler bile her zaman için etin kirliliğine bulaşmıştır ve fenadır. Kirle yoğrulmuştur. Felsefi anlamda insana Tanrı'nın bu denli başarısız olmuş ve talihsiz bir eseri olarak bakan biri, teolog ve politikacı olarak elbette böylesi bir kötülük timsaline Tanrı'nın asgari ölçüde bile olsa özgürlük ya da bağımsızlık bahşetmiş olabileceğini kabul etmez. 5. ayrımın sonu, sayfa 59.